Tamam, teşekkürler. Eğer sizde bir kutsal kitap yoksa lütfen bir tane al. Çünkü bugün PowerPoint slide'ımız yok. O zaman bir kutsal kitap al lütfen. Ve şimdi Yuhanna 20. bölümüne gidelim. Yuhanna 20. bölümüne gidelim. Bende başka bir kutsal kitap var eğer birisi ihtiyacı varsa. Tamam. Yuhanna 20. bölüm 30-31. ayeti okuyalım. Herkes buldu mu? Anlamadım. Yuhanna 20. bölüm 20. bölüm 30-31 okuyalım. Başka kutsal kitap. Tamam, sizde var mı? Tamam. Tamam, okuyacağım. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirtiler gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edersiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşsunuz diye yazılmıştır. Bu önemli iki ayet çok önemli. Neden? Çünkü Yuhanna neden yazıldığını anlatılır bu iki ayette. Neden yazılıyor Yuhanna? Tabii ki İsa çok büyük belirtiler gösterdi. İnsanlara iyileştirdi. İnsanlara şifa verdi. İnsanlar ölümden diriltti. Çok büyük belirtiler gösterdi. Ve sen Yuhanna kitabını incelediğiniz zaman görebiliyorsunuz o gerçekten İsa gerçekten Mesih'tir. Gerçekten size yeni yaşam verebilir. Ve aslında bu yüzden bu kitap yazıldı. Bu ayet diyor ki onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. O zaman İsa hakkında her şey bilebilirsiniz. Her şey öğrenebilirsiniz. Ama Tanrı'nın amacı sen okuduklarınız zaman ona gel. Ondan yaşam al. Çünkü yaşam vermek istiyor. Bu yüzden bu dünyaya geldi. O zaman belki bugün yaşamın sorunlarını cevaplar aradığın için buradaysın. Bir şey arıyorsun fakat onun ne olduğundan emin değilsin. Birçok şey denedin fakat hala boş ya da yalnız hissediyorsun. Her şeyin ötesinde geleceğe dair ümitsizlik duygusu hissediyorum. Belki hala din hakkında nereye gitmen gerektiği ve ne yapman gerektiğini konusundan kafan karışık. Bugün yaşam bulabileceğin veya cevap bulabileceğin gün bugün olabilir. Çünkü söylediğim gibi İsa bu dünyaya yaşam vermek için geldi. Şimdi harika bir öyküyü inleyeceğiz Yuhanna kitabında. O zaman Yuhanna 4. kitabına gidelim. Yuhanna 4. bölümüne gidelim. Sayfa 1129. Tamam, 8 ayete kadar okuyacağım şimdi. Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil. Öğrencileri vaftiz ediyorlardı. Yerimi kayboldum. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken Samaria'dan geçmesi gerekiyordu. Böylece Samaria'nın Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samaria'lı bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samaria'lı kadın, sen Yahudisin, bense Samaria'lı bir kadınım, dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samaria'yı, teşekkürler Theodor abi, ilişkileri yoktur. Lütfen Kutsal Kitabın arkasına gidelim. Çünkü bu Kutsal Kitabın arkasında birkaç harita var. Yeni Antlaşmanın İncil yazıldığı dönemde Filistin. Bu harita aslında İsrail'de birkaç önemli bölge var. Yahudiye, Samaria ve Celile. Tamam, genellikle İsa ve öğrencileriyle Celile'de kaldı. Orada oturdu. Tamam mı? Ama Yahudiye'ye gitti bayramlar için. Tamam? O zaman bu öykünün başlangıçta İsa neredeydi? Yahudiye'deydi. Yeruşalim'deydi. İsa oradaydı ve Celile'ye gitmek istedi öğrencileriyle. O zaman nereden geçmesi gerekiyordu? Samaria'dan geçmesi gerekiyordu. Ve görebiliyorsun Sihar. Adlı bir kent var. Orada durdu. Orada ne vardı? Yakup'un kuyusu vardı. Bu nokta yapmak istiyorum. İsa Yeruşalim'deyken bu öykü önce yetki ile öğretiyordu. Belirtiler gösteriyordu. Ve Ferisiler, Yahudinin din liderleri onu dikkatli seyredip kıskanıyorlardı. Ve İsa'nın öğrencilerinin sayısı artıyordu. Ve o din lider genellikle yollarına çıkanlara yok ettiler. İsa bunu biliyordu ve Yuhanna okuduğunuz zaman görebiliyorsun. Her zaman o dedi ki benim saatimi henüz gelmedi. Bu yüzden Yeruşalim'den ayrıldı. Çünkü o Ferisiler, o din liderleri ondan kıskanıyorlardı. Ve yakın bir zamanda onu yok edecek, onu öldürecekti. O zaman oradan ayrıldı, öğrencileriyle Samaria'da durdu. Enteresan bir ayete tekrar okuyalım. Ne diyor? 10. ayete tekrar okuyalım. 10. ayet diyor ki, 9. ayet diyor ki, çünkü Yahudilerin Samaryalilerle ilişkileri yoktur. Neden acaba? Neden İsa Samaria'da durdu? Orada durdu. Enteresan, Samaryaliler tamamen öz Yahudiler değildi. Kral Süleyman'ın zamanında İsrail ikiye bölündü. Asur, İsa'dan önce 722 yılında İsrail'in kuzey kısmını yani Samaria'yı fethetti. İsrailliler Asur'a götürdüler ve bazı Yahudiler İsrail'de kalsın diye izin verdiler. Ve kendi halkı Asur'dan İsrail'e getirdiler. Onlar zamanıyla İsraillilerle evlendiler. Bu yüzden Samaryaliler gerçek ve öz Yahudi değildi. Onların din inançları da Yahudilerinkinden farklıydı. Yakup'un kuyusuya yakın bir dağ vardı. O dağın ismi Gerizim, Gerizim Dağı. Samaryaliler kendi tapınak, başka bir tapınak inşa ettiler. O dağda. Yaklaşık İsa'dan önce 130 yılında yok edildi. O zaman o anda bu öyküde bir tapınak yok. Enteresan, Samaryaliler Yuhanna 8. bölümüne gidelim. Yuhanna 8. bölümüne gidelim. Yahudiler, Samaryaliler hakkında ne düşündüklerini görebiliyoruz. Yuhanna 8. bölümünde 48. ayette sayfa 1137. İsa, Yahudiler İsa'yı kızkandıklarında onu Samaryalı diye adlandırdılar. Bu ayet ne diyor? Yahudiler ona şu karşılığı verdiler. Sen cin çarpmış bir Samaryalısın. Demek de haklı değil miyiz? O zaman bunu İsrailliler, bunu Samaryalılar düşünüyorlardı. Başka bir şey öğrendim, paylaşacağım. Yahudi, Samaryalı bir kişinin dokunduğu bardaktan içmezlerdi. Ve aynı tabağa dokunmazlardı. Aynı zamanda kesinlikle bir Yahudi haham bir Samaryalı kadınla konuşmazdı. Ama İsa bu kadından çekinmedi. Bu nokta yapmak istiyorum. Bu yüzden Samaryaliler hakkında birkaç şeyler paylaştım. İsa bu kadından çekinmedi. İsa ona yakın geldi. İsa bu kadınla konuşarak kültürel engelleri aştı. Ona yakın geldi. Neden? Çünkü İsa herkesin yaşama kavuşmalarını istedi. Bu yüzden Samaria'ya gitti. Bu yüzden Samaria'dan geçmesi gerekiyordu. Bu kadına özel bir randevu vardı o gün. Ona yeni yaşam vermek istedi. Nasıl? Öğreneceğiz bu kadına nasıl yeni yaşam vereceğini öğreneceğiz. Tamam, 10. ayete tekrar Yuhanna 4. bölümde tekrar okuyalım. 10. ayetten 15. ayete kadar İsa kadına şu yanıtı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. Kadın, efendim dedi, su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi oğulları ve davaları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? İsa şöyle yanıt verdi, bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içen de sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Kadın efendim dedi, bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. Bu öyküde bugün dört önemli nokta yapmak istiyorum. Aslında 10. ayette bu noktalardan birkaç görebiliyoruz. 10. ayet önemli bir ayet çünkü İsa bu kadına önemli bir şey söyledi. Ne söyledi? Eğer sen Tanrı'nın armağanını bilseydin, o zaman İsa dedi ki Tanrı'nın armağanı var. Tanrı'nın armağanı var. Acaba Tanrı'nın armağanı nedir? Bu aynı ayette İsa bu armağanı yaşam suyu olarak tanımlar. Yaşam suyu olarak. Ve 11. ayete göre bu kadının aklı karıştı ve bu kadın fiziksel suyu düşünüyordu. Her zaman İsa insanlar ruhsal bir şey vermek istedi ama her zaman fiziksel şeyler düşünüyorlardı. Doğru mu? Ama bu kadın hakkında kötü bir şey söylemek istemiyorum çünkü eğer ben bu kadının yerinde olsaydım ben de aynısı düşünürdüm. Evet, bu kuyuya her gün gelip su alıp zor bir şey değil mi? Bugün musluk su içiyoruz. Daha kolay bizim için. Ama 14. ayet tekrar okuyalım çünkü İsa bu yaşam suyu farklı yerler ile tanımladı değil mi? Nasıl tanımladı bu yaşam suyu? 14. ayet diyor ki, oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. O zaman İsa yaşam suyunu bu kadının susuzluğunu giderebilecek su olarak tanımladı. Ve bu ayetin ikinci bölüm bu suyu tanımladı. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. O zaman bu su sadece senin onun susuzluğunu gidermeyecek, sonsuza kadar sürecek. Bu demek ki bu su bol bol olacak. Ve Yuhanna 10. bölüm 10. ayette İsa dedi ki, hırsız neden geldi? Neden geldi? O şeytan. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. İsa bu kadına bol yaşam vermek istedi. Ve belki şimdi sen de Tanrı'nın armağanının ne olduğunu merak ediyorsun. Kutsal kitabın en iyi yorumlaması kutsal kitaptır. Tekrar söyleyeceğim. Kutsal kitabın en iyi yorumlaması kutsal kitaptır. Romlular 6. bölüm 23. ayet ne diyor? Hangi sayfa Theodor? 1207. Romlular 6. bölüm 23. ayet. Çünkü günahın ücreti ölüm. Ama Tanrı'nın armağanı İsa Mesih, ben unutayım.
İşte Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
O zaman sonsuz yaşam bu ayete göre ne demek? Pardon, Tanrı'nın armağanı bu ayete göre ne demek? Sonsuz yaşam. İsa bu adama, bu kadına sonsuz yaşam vermek istedi. Ve o zaman şimdi bunu düşünüyorum. Sonsuz yaşam ne demek? Sonsuz yaşam, İsa o zaman anlıyoruz ki İsa bize sonsuz yaşam bu kadına su değil. Sonsuz yaşam vermek istedi. Sonsuz yaşam ne demek? Sonsuz yaşam sadece yaşamının uzunluğu tanımlamıyor. Ve biz ölünce cennete başlamıyor. Biz düşünüyoruz ki ben de yıllarca bunu düşündüm. Tamam, ben öldüğüm zaman sonsuz yaşam başlayacak. Ama sonsuz yaşam bugün senin için başlayabilir. Çünkü sonsuz yaşam bir ilişki. Sonsuz yaşam bir ilişki. Rab sizinle, İsa bu kadınla bir ilişki kurmak istedi. Ona yangın sigorta vermek istemedi. Tamam, bu dua et. Şimdi bütün problemlerini giderecek. Tamam, yangın sigorta aldın. Yok, onunla bir ilişki istedi. Bu yüzden sonsuz yaşam. O zaman sonsuz yaşam bir ilişki. Yuhanna 17. bölüm 3. ayet bunu doğruluyor. Bu ayet, eğer bu ayeti okuyacağımız ayet gerçekten eğer anlayabilirsen gerçekten mutluluğun sırrı öğreneceksin. Çünkü Yuhanna 17 pardon, 17. bölüm 3. ayet ne diyor? Pardon, 17:3. Yuhanna. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni, pardon, İsa dua ederken İsa bunu söyledi. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımlarıdır. O zaman sonsuz yaşam bir ilişki. Nasıl Rab seninle bir ilişki kuracak? O zaman Yuhanna 7. bölümüne gidelim. Son ayet. Bu nokta için Yuhanna 7. Rab bu kadına yaşam suyu vermek istedi. Biz öğrendik ki bu sonsuz yaşamdır ve sonsuz yaşam bir ilişki oluyor. Ve o zaman nasıl bu kadınla bir ilişki kuracağını öğrenelim. 7. bölüm Yuhanna 37. ayette İsa başka bir bayram için Yeruşalim'e gitti. Ve ne diyor 37. ayet? Bayramının son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edinin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edinlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. İsa yüceltildikten sonra onun kutsal ruhu gönderdi. İsa'ya her iman eden onun kutsal ruhu sana verecek. O kutsal ruhu senin içinde yaşayacak. Böylece Tanrı'yla bir ilişki kurabilirsiniz. Rab seninle bir sonsuza kadar bir ilişki istiyor. Bu Tanrı'nın sözünde bu bir vaat. Başka büyük bir vaat yok bana göre. Merak ediyorum, Tanrı'nın varlığı için susuyor musun? İsa bu kadının susuzluğu gibi seninki de tatmin etmek istiyor. Tanrı'nın armağanı, kutsal ruh henüz aldınız mı? Tanrı'nın armağanı var. O kadına ve sana da vermek istiyor. O zaman ne öğrendik? Birinci nokta, Tanrı'nın armağanı var. O da sonsuz yaşam. Sonsuz yaşam ne demek? Sadece bir yangın sigortası değil. Rab seninle bir ilişki istiyor. Siz biliyorsunuz, Yaratılış kitabında Adem ve Hava günah işlemeden önce Rab onlarla yürüdü. Onlar Rab'be yakın hissettiler. O onlarla paylaştı. Her gün bir ilişki vardı. Tamam, ikinci nokta şu ki bu ayet, bu öyküde tekrar Yuhanna 4 bu öykü devam edelim. Bu öyküye okumaya devam ederek başka bir gerçek keşfedeceğiz ama bu gerçek üzücü bir gerçektir. Bu gerçek şu ki birkaç şey bu kadının Tanrı'nın armağanı olmasını engelliyordu. Birkaç şey bu kadının Tanrı'nın armağanı olmasını engelliyordu. Ve 15. ayetten 19. ayete kadar okuyalım. Kadın efendim dedi. Bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. İsa git kocanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın kocam yok diye yanıtladı. İsa kocam yok demekle doğruyu söyledin dedi. 5 kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin. Kadın efendim anlıyorum sen bir peygambersin dedi. Dedim ki birkaç şey bu kadının Tanrı'nın armağanı almasını engelliyordu. Birkaç şey var ama ilk olarak bunu söylemek istiyorum. Bu kadının günahlarını Tanrı'nın armağanı almasını engelliyordu. Maalesef. 5 kere evlendi. Zor bir hayat yaşamış herhalde. 5 kere evlenmek, bir defa evlenmek zor ama olabilir. Beş defa. Ama o anda birlikte yaşadığı adam kocası değildi. Değil mi? Kadın yanlış yaptığını biliyordu. Çünkü Samaryalilerin ellerinde Tevrat vardı. Yasası vardı. Önceki kocaları, ve kadın Tevrat'ın aracılığıyla Tanrı'nın yasasını bilecekti, biliyordu. Ve günah içinde yaşadığını de bilecekti. Ayet, biz önce bu ayet söyledik, günahın ücreti ölüm. O zaman eğer İsa bu kadına yaşamak vermek istedi, günah içinde yaşıyordu. O zaman when I say to mention something, it says bundan bahsederek ona sevgi gösteriyordu. Evet, sen bir araba sürüyorsun, ileride kötü bir mesela köprü belki bir köprü yok, sen devam ediyorsun, düşünüyorsun bir köprü var, öleceksin değil mi? O zaman sana uyarmazsam seni sevmiyorum. Bu demek seni sevmiyorum değil mi? O zaman İsa bu kadına uyarmak istedi. O zaman İsa'nın kadına günahlarını göstermesi gerekiyordu. Başka bir şey Tanrı'nın armağanı almasını engelliyordu. Tanrı'nın lütfünü bilmiyordu ve henüz tadamadı. İsa kadının lütfünü kabul etmesini istedi. Eğer İsa sana yaklaştığı zaman sana lütuf göstermek istiyor. Seni utandırmak istemiyor. Lütuf göstermek istiyor. Başkaları o kadını görünce çekiniyorlardı herhalde. Ama İsa o kadına yakın durdu. Günahlarına rağmen onu utandırmak istemedi, onun lütfunu göstermek istedi. Bu kadın o zaman ne kadar hayatında Tanrı'nın lütfunu görmezdi. Başka bir sebep var, başka bir şey Tanrı'nın armağanı almasını engelliyordu. Bu kadın Tanrı'ya nasıl tapınacağını bilmiyordu. Devam edelim bu öykü. 19. ayet. Kadın, efendim anlıyorum sen bir peygambersin. Atalarımız bu dağda tapındılar ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz. İsa ona şöyle dedi. Kadın bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda? Ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz. Biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya, ruta ve gerçekte tapınacaklara saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı rutur, ona tapınanlara da ruta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Söylediğim gibi bu kadının aklı karışmıştı ve nasıl tapınacağını, nerede tapınacağını bilmiyordu. Belki konuyu değiştirdi. bu konuyu değiştirmek istedi. Önce İsa günahı ona gösterdi. O konuya değiştireceğim. Nerede tapınmalıyız? Belki düşünüyordu. Ama belki gerçekten aklı karıştı. Bu 3-4 ayette birkaç gerçek görüyorum, birkaç şey görüyorum. Birinci olarak Tanrı kendisine tapınanları arıyor. Tanrı kendisine tapınanları arıyor. Tanrı bizi kendisini tanımak için yarattı. Değil mi? Geçici maddiyatlarda değil. Mutluluğumuz kendisinde bulmamızı istiyor. Mezmur 37:4 diyor ki Rab'den zevk al. Rab'den zevk al. O zaman neden Rab bizi yarattı? Onu tanımak için, ona tapınmak için. Ve tapınanları arıyor. İkinci şey bu 3-4 ayette ikinci gördüğüm şey. Tanrı'ya tapınmanın doğru yolları var ve yanlış yolları var. Çünkü bu kadın dedi ki, atalarımız bu dağda tapındılar ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz. İsa sonra dedi ki, siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Kurtuluş Yahudilerdendir. Belki anlamak bu ayet biraz zor ama anlatmaya çalışacağım. Yeruşalim'de bir tapınak vardı. Samarililer o Gerizim Dağı'da kendileri için bir tapınak inşa ettiler. Yahudilerden bize tapınak sistem geldi. Yahudilerden bize Tevrat geldi. Yahudilerden bu kutsal kitabın ilk parçası, eski antlaşma yani, bize geldi. Rab, Musa'ya tapınağı nasıl inşa edeceğini bir dağda gösterdi. Yahudilerden doğru tapınma sistem bize geldi. Yeruşalim'deki tapınak sistem ile bir kişi Tanrı'ya nasıl yaklaşabileceğini öğrenebiliyordu. Ve bir şey anlatmak istiyorum. Belki kendi sözlerimle anlatabilirim. Yeruşalim'de bir tapınak vardı. Musa aracılığıyla bu tapınak bize geldi. Bu tapınağın design tasarısı çok önemli. Çünkü bu tapınakta bir avlular vardı. Sunaklar vardı. İnsanlar uzaktan geliyorlardı ve kurban kesiyorlardı. Ve Rab o kurbanları görünce o kurbanlar günahkarın yerine kabul ediyordu. O zaman o tapınak sistem nasıl Tanrı'ya yaklaşabileceğimizi anlattı. Çünkü kutsal kitap diyor ki kan dökülmeden bağışlama olmaz. Tanrı kutsaldır. O tapınakta bir kutsal bir oda vardı ve Tanrı'nın varlığını bir parçası vardı ve yılda bir defa bir baş kahin kutsal yere girerdi ama kan olmadan giremezdi. Çünkü Rab kutsaldır. Günahın ücreti ölüm. Rab hamdolsun geçici olarak o kusursuz hayvanlara bizim yerimize kabul ediyordu. Ama daha güzel harika haber var. Çünkü o zaman gerçekten kurtuluş Yahudilerdendir. Onlardan bize Tevrat geldi. Onlardan bu tapınak sistem nasıl yasası geldi, nasıl Tanrı'ya yaklaşabileceğimizi öğreniyoruz. Ve İsa hangi ırktan geldi? Yahudi. Evet. İsa bu ayette çok güzel bir şey söyledi. 21. ayette İsa ona şöyle dedi, kadın bana inan, öyle bir saat geliyor ki, babaya ne Buda'da, ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Sonra ne dedi, 23. ayet, işte o saat şimdidir. O ne demek yani? İsa Tanrı'ya tapınmak isteyenler için yeni bir yol açacaktı. O zaman, o çarmıha gerildikten sonra o tapınak wouldn't be necessary. Gerekli değil artık. O zaman İsa Tanrı'ya yaklaşmak isteyenler yeni bir yol açacak. Ve sonra nasıl anlatacağım? Benim son sayfa o zaman. O zaman bugün birkaç şey öğreniyoruz bu öyküden. Birinci şey Tanrı'nın armağanı var. O armağanı nedir? Sonsuz yaşam. Yangın sigortası mı? Yok. Tanrı bizimle bir ilişki istiyor. Seninle, benimle ilişki istiyor. Ama birkaç şey bu kadının Tanrı'nın armağanı olmasını engelliyordu. Maalesef. Günah. Nerede tapınacağını bilmiyordu. Hangi din doğru olduğunu bilmiyordu. Ama hamdolsun Tanrı İsa yeni bir yol açtı. Açacaktı. O anda henüz açmadı. Dördüncü noktam şu ki, üçüncü ama kısa. Bu kadının İsa'nın kimliğini bilmesi aşırı derecede önemli. Çünkü İsa Tanrı'nın armağanı veriyor. Tekrar 10. ayeti okuyalım. İsa kadına şu yanıtı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin. O zaman bana göre bu tamam. En önemli nokta şu. Çünkü bu kadın İsa'nın kim olduğunu bilmiyordu. Ve önce şunu dedim. Birkaç şey bu kadının Tanrı'nın armağanı olmasını engelliyordu. Bu sebepten İsa bu kadına 5 koca vardın dedi. Bana göre İsa'nın bunu söylediğin en büyük sebep şu ki bu kadının İsa'nın kim olduğunu emin değildi ve bu kadının önünde gerçek kimliğini ortaya çıkarmak istedi. Biz Yuhanna 20. bölüm 30-31. ayet okuduk. İsa birkaç belirtiler gerçekleştirdi. Neden gerçekleştirdi? Sen onlara göresiniz. Teşekkürler. Ve yaşama kavuşacaksınız. Bu yüzden o zaman İsa gerçek kimliğini ortaya çıkartmak istedi. İsa kadına 5 kere evlendiğini söyledikten sonra kadın onun bir peygamber olduğunu sandı. İlk önce ne söyledi? Sen kimsin? Yakup'tan daha büyük müsün? Ve şimdi o düşünüyor o bir peygamber olduğunu. İsa'nın kim olduğunu bilmediği halde bu kadın bir şeyden emindi. Öğrenelim ne düşünüyordu. 25. ayeti okuyalım. 25. ayeti okuyalım. Kadın İsa'ya Mesih denilen meshedilmiş olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şeyi bildirecek. İsa seninle konuşan ben oyum dedi. Mesih gelince her şey bilecekti. Bunu biliyordu ve İsa'nın bu kadın hakkında bütün gizli şeyleri ortaya çıkartmasından dolayı kendisini Mesih olduğunu ona gösterdi. O kadına gösterdi ki kadınla ilgili her şey biliyordu. İsa kimliğini ortaya çıkartmak istedi. Bu kadını utandırmak istemiyordu. Mesih kimdir acaba? Mesih kimdir? Güzel, sadece bir iki ayete bakalım. 769 sayfaya girelim. Yeşaya 53. bölüm 5 ve 6. ayete. Şimdi asıl sorumuz Mesih kimdir? Mesih kimdir? Beşinci ve altıncı ayet okuyalım. Bu peygamber Yeşaya, İsa bu dünyaya gelmeden önce 700 yıl önce yaşadı. Ve İsa hakkında, Mesih hakkında bu ayetler yazdı. Aslında Tanrı tarafından. Beşinci ayet diyor ki, oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Yaklaşık Mesih hakkında yaklaşık 300'den fazla peygamberlik söz var eski anlaşmada. Bu sadece bir tane. Bu ayetler ne diyor ki? Gelecekte bir kişi gelecek. O kişi bizim günahlarımızı üstlenecek. Bizim için Tanrı'ya yeni bir yol açacak. Böyle bir kişi. İsa Mesih Tanrı'ya tapınmak isteyenler için yeni bir yol açtık. Açtı. Artık tapınağa ve bir kutsal yere ihtiyacımız yok. Daha fazla ayetler Mesih hakkında paylaşabilirim. Paylaşmak istediğim nokta şu ki 10. ayet tekrar okuyalım. İki, üç dakika daha bitirelim. Tekrar İsa kadına, o 10. ayet, 4. bölümünde 10. ayeti tekrar okuyoruz. İsa kadına şu yanıtı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. Bu ayete göre İsa kadının evet istiyorum diyeceğini umut ediyordu. O zaman eğer mesela cebimde güzel bir hediye var. Belki ben söylediğim zaman merak ediyorsun o hediye ne? Merak ediyorum. Çıkartıyorum. Güzel bir altın kredi kartı var. Limitsiz. Öğrendiğiniz zaman nasıl bir cevap bana vereceksin? Eğer sana hediye olarak vermek istiyorum. Nasıl bir cevap bana vereceksin? Acaba istemiyorum. Bende yeterli para var. Belki Hakan da var. Biliyorum. Ama... Deli misin? O zaman İsa bu kadına, o dedi ki Tanrı'nın armağanı var. Bu armağanı sonsuz yaşamdır. Seninle bir ilişki istiyorum. Senin içinize kutsal ruhum koymak istiyorum. Senin susuzluğunu giderecek. Ve bu kadın bunu öğrenince İsa bu kadının evet istiyorum diyeceğini umut ediyordu. Merak ediyorum evet dedi mi? Bakalım ne söyledi? 28-29. ayet. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Nasıl bir cevap verdi? Ne düşünüyorsun? O kadar heyecanlıydı ki su testisini bıraktı, unuttu. Bana göre evet dedi. Ve sadece bu kadın evet demedi. Samaria'daki yaşayanlar evet dediler. Onlar ne söylediler? Bakalım 39. ayette ne söylediler? O kentten birçok Samaryalı yaptığım her şeyi bana söyledi diyen tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samaryalılar ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada iki gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçoklara iman etti. Hamdolsun. Bunlar kadına bizim iman ettiğimizin nedeni artık senin sözlerin değil diyorlardı. Kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. İsa ile biraz zaman geçirdiler. Ne öğrendiler? O gerçekten dünyanın kurtarıcısı. O gerçekten dünyanın kurtarıcısı. Gerçekten bana yeni yaşam verebilir. Bunu öğrendiler. Bugün ne öğrendik? Bir armağanı var. O armağan nedir? Sonsuz yaşam. Bunu kullanmak istiyorum. Bir armağanı var. İkinci öğrendiğimiz nokta şu ki, birkaç şey bu kadının Tanrı'nın armağanı olmasını engelliyordu. Birisi günah ve lütfünü, Tanrı'nın lütfünü bilmiyordu ve henüz tadamadı. Ve Tanrı nasıl tapınacağını ve nerede tapınacağını bilmiyordu. Ve bu kadının İsa'nın kimliğini bilmesi aşırı derecede önemli. Çünkü İsa Tanrı'nın armağanı veriyor. Ve bu kadının evet diyeceğini İsa umut ediyordu. Merak ediyorum bugün belki bir şey sende Rab'e gelmek istiyorsun ama bu hediye almak istiyorsun ama birkaç şey seni engelliyor. Nerede tapınacağını, ne yapman gerektiğini belki henüz öğrenemedin. Senin cevabınız ne olacak? Çünkü sana da yeni yaşam vermek istiyor. Toplantımızı kapatacağız. Ve eğer bugün yüreğini İsa'ya vermek istiyorsan, eğer bu yeni yaşam kabul etmek istiyorsan, seni bekliyor. Seni, Rab İsa, seni zorlamaz. Sen ellerini açmanız gerekiyor. Sana lütfünü göstermek istiyor. Ve imanlılar için, ben bu ayet okuduğum zaman ben dedim ki, bazen ben susuyorum. Acaba İsa dedi ki ben susmayacağım. Ben İsa'yı kabul ettim, bazen susuyorum. İmanlılar için, belki bu yüzden susuyorsun bazen, Rab İsa ona çekinmek istiyor. Belki sen başka kuyulara koşuyorsun. Tekrar İsa'ya gel. Ondan iç. Dua edelim. Rab, bu güzel gün için sana çok şükrediyoruz. Sen harika bir Tanrısın. Yaşam veren bir Tanrısın. Kutluyoruz Rab. Çünkü gerçekten bize lütuf göstermek isteyen Tanrısın. Rab, senin lütfundan kaçınmak istemiyoruz Rab. Yakın, sana yakın gelmek istiyoruz Rab. Aramızda şimdi bir iman olmayan varsa bu kişiyle konuş. Bu kişi Rab sana çek. Bu kişi yeni yaşam ver. Senin kutsal isminle dua ediyoruz Rab İsa. Amen.